TR724 YouTube kanalında Yavuz Altun'un The Sopranos a la Turca başlıklı yazısını paylaşıyoruz sizlerle. Amerikan dizi tarihinin mihenk taşlarından The Sopranos'un ilk sezonunun 8. bölümü harika bir sahneyle sona erer. New Jersey'nin meşhur İtalyan asıllı Amerikan mafya babası Tony Soprano'nun adamlarından genç Christopher bir suça karışmıştır ve ertesi gün bunun haber olacağının farkındadır. Hemen bir koşup gazete otomatına gider, bozuk parayı atar, gazeteyi alır ve ilgili sayfayı açarak okumaya başlar. Kendi adının gangster olarak yazıldığını görünce heyecandan havalara uçar ve bütün gazete nüshalarını alarak uzaklaşır. Mafya ile medya arasında bu türlü ilginç bir ilişki vardır her zaman. Nasıl ki terör örgütleri kanlı eylemleri haber olmak için yaparlar, çünkü dehşet uyandırmanın bir yolu medyanın büyütecini kullanmaktır, öyle de mafya babaları, kabadayılar, suç örgütü liderleri gazetelerde, televizyonlarda kendilerinden korkutucu lakaplarla bahsedilmesini isterler. Bir nevi bedava reklam bu, çünkü kendilerine seçtikleri varoluş alanı bu korkudan beslenmektedir. Gel gelelim, mafya hikayeleri kışkırtıcıdır da. The Godfather, tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olmasının yanı sıra bir mafya hikayesi olduğu için de popülerdir. Hatta sinemayı bir sanat olarak gören usta bir yönetmenin elinden çıktığı halde, dünyanın dört bir köşesinde sanat kaygısı gütmeyen kitleler tarafından da seyredilmiştir eminim. Türünün tek örneği de değil, onlarca kez benzerleri yapıldı. Hatta bu sebeple genel bir eleştirinin de odağındadır. Kötü adamı özenilecek bir tip olarak göstermek. The Godfather'ı seyreden birisi uyguladığı onca şiddete, öldürdüğü ya da ölüm emrini verdiği onca insana rağmen baba oğul Don Corleone'lere özenebilir mi sizce? Yönetmenin bütün çabasına rağmen evet, maalesef. Ama bu elbette filmin kabahati değil. The Godfather, mafya tipolojisinin sosyopolitik tahlilini o kadar iyi yapmıştır ki, daha ilk sahnesinden mafyayı ortaya çıkaran iklimin adaletsizlik ve yozlaşma olduğunu anlarsınız. Devlet organizasyonunun çöküşü ya da zaafı veyahut kendisini toplumun diğer kesimlerine karşı dezavantajlı gören toplulukların varlığı, mafyavari yapıları netice verir. Ve bu mafya tiplemesi uyanıktır, güçlüdür. Çünkü devlet aparatlarıyla da iş tutar. Gücünü çoğu zaman orantısızca ama hep ustaca kullanır. Belki de bu sebeple The Godfather ve benzerlerinin bütün o janti ve suç dehası mafya tiplemelerine karşılık The Sopranos dizisindeki suç örgütü üyeleri budaladır. Ailenin reisi olmaya uğraşan Tony Soprano, budalalar arasında az çok kafası çalışan tek kişidir belki de ve dizi harika bir olayla start alır. Tony aniden bayılmalar yaşadığı ve bunun psikolojik bir sorun olabileceğinden korktuğu için bir psikologla görüşmeye gider. Malum psikologlar kendilerine anlatılan şeyleri kimseyle paylaşamazlar. Yine de Tony sadece ipuçları verir. Suç dünyasındaki maceralarını bir psikoloğun gözünden de görmüş oluruz. Bu durum aynı zamanda bütün o kötülükle aramıza mesafe koyabilmeyi sağlar. Nihayet psikolog Tony'nin değişmeyeceğine ikna olur ve terapiyi bırakır, dizi de orada biter. Türkiye'de de medya ile mafya arasında geçişlilik yüksek. 1990'larda Türk sinemasını ipten alan film Eşkıya aslında bir çeşit suç filmidir. Yönetmeni Yavuz Turgul daha sonra defalarca suç olgusu etrafında kalem oynatacaktır. Ancak hep iyi mafyayı anlatır. 1990'lardan çıkıp 2000'lere doğru giderken önce Deli Yürek gibi iyi raconu olan mafya tiplemesiyle tanıştık, ardından Kurtlar Vadisi ile vatanı için canını ortaya koyan mafya tipini gördük. Bu iki dizide de başrollerdeki karakterlerin yasa dışılığı, uyguladığı şiddet veya doğrudan cinayetleriyle pek ilgilenmiyordu. Her şey hak edene vurulmuş kötekten ibaretti. Haliyle gençler özenmeye başladı. Nitekim gerçek hayattaki mafya tipleri de bir hayli popülerdi. Ünlü şarkıcılarla isimleri anılır, siyasetçilerle el ele fotoğrafları yayınlanır, İstanbul'un ya da yaşadıkları şehirlerin sosyetesi içinde sevenleri çoktur. Şöyle düşünün, Sedat Peker'in 1980'lerden itibaren suç örgütü lideri olduğu bilinen bir gerçek. 2002 yılında Peker bir web sitesi açıyor ve bunun için bir açılış gecesi düzenliyor. Tam 1500 kişilik konuk listesinde yok yok. Emekli generalinden akademisyenine, siyasetçisinden 1999'daki depremle birlikte ünlüler kervanına katılan deprem uzmanına kadar. Psikoloji neydi acaba? Çağrıldık, şimdi gitmezsek topumuza sıkar mı? Peker tek örnek değil. Abdullah Çatlı ya da Alaaddin Çakıcı etrafında örgülenmiş mitler, liseli, üniversiteli gençler arasında hiç filtresiz anlatılıp duruyor. Mafya dizileri tam gaz devam. Güya bu insanlar yiğitlik gösteriyorlarmış gibi rol model olarak dilden dile aktarılıyor. Düşünün ki MHP lideri Devlet Bahçeli bizatihi Çakıcı'nın hapisten çıkması için önayak oluyor. Kendilerini devlet olarak gören Mehmet Ağar, Korkut Eken, Engin Alan gibi eski bürokratlar Çakıcı ile poz vermekten zerre çekinmiyor. Dahası Peker'in anlatımlarına bakarsak, kendisinin 1980'lerden bu yana iş dünyasından tutun, medya, bürokrasi ve siyaset ehli arasında network'ü bir hayli geniş. Kimse de bu işte bir terslik var dememiş. Burada devreye girecek bir kavram biliyorum. Güçsüzlük utancı. Türkiye topraklarında toplum güçsüzdür. Kodları böyle yazılmıştır. İmparatorluk devri boyunca dayak yemiştir. Cumhuriyet kurulduktan sonra da bu devam eder. Gücü ve yetkisi olan, güçsüz ve yetkisiz olanı ezmiştir. Adaletsizlik kaderdir. Hele devlet karşısında yok hükmündedir. Sedat Peker bunu bir videosunda veciz bir dille şöyle ifade ediyor. Ne lan bu memlekette çocukken okula git öğretmenden kork, askere git komutandan kork, işe gir patrondan kork, insanları sürekli korkuyla bastırıyorlar. Bu korku ya da güçsüzlük utancı insanların güç karşısında afallamasına sebep oluyor. Bir miktar sesini yükseltebilen, konumunu ya da yetkisini kullanan, otoritesinin sarsılmasından korkan hemen bu korkuyu devreye sokup muhatabını bastırıyor. Muhatap da siniyor, pragmatik davranmaya başlıyor. Nitekim Erdoğan'ın aptallık gibi görünen güç gösterileri tam da bu sindirme amacını taşıyor. Ve çoğu zaman çaresizlik ve umutsuzluk atmosferinin, ülkenin elden gittiği hissinin, muhalefetin başaramayacağı endişesinin çabucak zihnimize üşüşme sebebi de bu öğrenilmiş güçsüzlükle ilişkisi olduğuna inanıyorum. Çetin Altan'ın "Bizde düello yoktur, pusu vardır" dediği nokta da burasıdır. Örgütlenme becerisi zayıf bir toplum olduğumuz için ve devlet de örgütlenmeyi altını çize çize öcü gösterdiği için bireyler devlet karşısında korumasız ve zavallıdır. Eğer az çok imtiyazlı bir aileden gelmiyorsanız, sadece maddi değil, sosyal ve kültürel sermayeniz de zayıfsa, çevre edinmek hayatta kalma koşuludur. Karakterinize göre bu mafya örgütlenmesi de olabilir, cemaat, tarikat gibi zor durumda yanınızda olacağını hissettiğiniz bir yapılanma da olabilir. Hatta seküler manadaki cemaatler, mahalleler de bu dayanışma ihtiyacının sonucudur. Devletin vatandaşıyla insan gibi muhatap olmadığı, sivil toplumu da sürekli baskıladığı bir ortamda, üstelik Türkiye gibi parçalanmış ve kimsenin birbirine güvenmediği bir toplumda herkesin bir mahallesi olması kaçınılmazdır. Çünkü o mahalle sayesinde insanlar eğitimini, işini, gücünü, sosyal hayatını, hatta evliliğini bile garanti altına alabilmektedir. Diğer türlü güçsüzlük utancı onu bir baltaya sap olamama anksiyetesiyle baş başa bırakır. Zaman içinde hemşericiliğin, adam kayırmanın, belirli zümrelere mensup olmanın hayattaki tek gerçek olduğuna iman edilir. Mahallelerin önde gelenleri de işe yarayan bu düzenin devamı için kabilecilik oyununu oynamayı sürdürür. Bu sebeple Türkiye'de devlet içindeki güç savaşları modern zamanlar öncesi Avrupa aristokratlarının taht kavgalarına benzer. Tahtı eline geçiren diğerlerini öldürür ya da sürgüne gönderir. Bu arada sarayı da kendi yardakçılarıyla doldurur. Ve her aristokratın illaki ufuktaki iktidarı bekleyen kendi adamları vardır. Hal böyle olunca Türkiye'de iktidarın pisliklerini ortaya dökmek de bir mafyaya nasip oldu. Amerikan dizi karakteri Tony Soprano, New Jersey'de kendi halinde bir mafya babasıydı. Haliyle kendi problemi için psikoloğa gitmiş, bu arada ondan üstelik işiyle alakalı bir şeyler de öğrenmiştim. Bizimkisi devlet adı verilen kişilerle girift ilişkilere sahip olduğundan önüne bir tripod, bir kamera koydu ve derdini millete anlatıyor. Aslına bakarsanız Sedat Peker bir mafya değildir. Az evvel bahsettim. krallıklar Avrupa'sındaki gibi iktidarın bileşenleri arasındaki kavgalarda kullanılan askerlerden biridir. Dolayısıyla Türkiye standartlarında meşrudur ve ticaret-siyaset olgusunun içinde yeri de vardır. Yoksa bir mafya babasının açılış davetinde emekli generalin ne işi var? Ya da bir İçişleri Bakanı neden bir mafya babasının ülkeye dönüş bileti olsun? The Godfather'ın yazarı Mario Puzo hem ikinci filmde hem de daha sonra yazacağı ve Peker'in de sembol olarak kullanacağı aile kitabında mafya örgütlenmelerinin bu bahsettiğim modern öncesi Avrupa aristokratlarından etkilendiklerini ima eder. Gerçekten de Avrupa'da ulus devlet öncesi topraklara hükmeden aristokratlar birer mafya ailesi gibi davranmışlar. Zamanla ulus devlet ve modern bürokrasinin icadıyla dengeler değişmiş, siyaset alanı açılmış ve bu sayede vatandaş kavramı gelişmiş. Bugün Türkiye'de modern anlamda bir devlet olmadığını dehşet içinde fark ediyoruz. Eski alışkanlıklardan gelen bir takım devletimsi kurumlar var ve fakat hiçbiri vatandaşlık hukukunu koruyabilecek efsafta insanlar tarafından yönetilmiyor. Siyaset, Peker'in anlatımlarına göre paramiliter gruplar ve yasa dışı ticaret iç içe. Böyle bir ortamda vatandaş niye sessiz diye sormakta abes. Ne yapsın ki vatandaş? Sokağa çıksa ve bir alavere dalavereyle binlerce insanın canına kıyılsa kim ne yapabilir? Erdoğan ordu eliyle sıkı yönetim ilan etse, başını kaldırını hapse atsa hangi sermaye grubu, hangi muhalif parti buna karşı koyabilir? Amerika, Avrupa ne yapabilir bu tablo karşısında? Böyle bir durumda uygulanacak ekonomik yaptırımlar ancak Türkiye'yi iyice kapalı bir rejime ve Çin, Rusya gibi ülkelerin kucağına itecektir. İktidardaki bu orantısız güç karşısında muhalefetin de sandık demekten başka pek çaresi yok. Daha fazla ses çıkarsa ne değişecek? Belarus'ta, Myanmar'da, Hong Kong'da bir şey değiştirdi mi sokağa çıkmak, itiraz etmek? Türkiye bir modern devlet olmadığı gibi toplum da modern devletlerin ona sağladığı güvencelerden yoksun. Orta Doğu'daki Arap Baharı'nın demokrasi doğurmamasının sebebi de bu. Güç sahibini değiştirebiliyorsunuz fakat onun yerini alacak güce sahip değilsiniz. Haliyle bir başka güç sahibi gelip koltuğu devralıyor. Sandıkta hile yapmaz mı sorusu meşru bir sorudur. Ve fakat muhalefetin ve toplumun iktidarın bugüne kadarki yegane meşruiyet kaynağı olan seçimleri gündeme getirmek dışında da elinde bir gücü yok. Bu sebeple yan gözle Peker'in anlattığı bu pislik silsilesini seyrederken ümidi kaybetmeyip diğer gözle sandık yoklamasını çekmeye becerebilmek lazım. Elbette bu durum muhalefetin daha etkin olma ve toplumun daha önce ulaşamadığı kesimlerine de ulaşarak bir değişim dinamizmi uyarma ödevini iptal etmiyor. Ayrıca muhalefet, vatandaşların yaşadığı bu güçsüzlük utancını ve kimsesizlik hissini sağaltmak zorunda.